Sayfa 356. Hasta gözlerini açtı. Dudaklarını elinden geldiği kadar ıslattı. Mümtaz küçük kaşıkla suyunu verdi. Sonra eğildi. Bu kabustan kurtulduğuna memnun. "Nasılsın ağabey?" diye sordu. İhsan eliyle her manaya gelebilecek bir işaret yaptı. Sonra kendine ait bir hüküm vermekten çekiniyormuş gibi "Sen nasılsın?" demek için dilini güçlük ağzının içinde dolaştırdı, durdu, kendisini biraz yukarıya doğru çekmeye çalıştı. Fakat yapamadı. Göğüs birdenbire darlaştı. Eller hareketlerini artırdılar. Yüz boğulacak gibi kızardı. "Bir doktor getirsek Mümtaz, ben korkuyorum." Mümtaz bu gecenin sayılı gecelerden biri olduğunu biliyordu. Fakat krizin bu kadar kuvvetli olacağını tahmin etmemişti. Onun için hastanın gittikçe fenalaşan haline adeta şaşkınlıkla baktı. Kafasında korkunç ihtimaller birbiriyle çarpıştı. "Ya ben yokken bir şey olursa?" diye düşündü. Şaşkınlık içinde o zaman getireceği doktoru ne yapacağını düşündü. Bir saniye içinde o hiç sevmediği antipatik yüzlü mahalle doktoru gözlerinin önünden geçti. Ötekiler, tanıdıkları hepsi sayfaya değdiler. Haksız mıydılar? Bu sıcak mevsimde kendisi de şimdi bu hastalık olmasaydı burada mı olacaktı? Gözlerinin önünde Vaniköy'den Kandilli'ye giden yol, kablonun büyük elmas iğnesiyle balıkçı ışıkları, yıldız çalkantıları, kuş ve böcek sesleriyle tıpkı geceliğin perdesi indirilmiş büyük yalı pencerelerinin camlarında seyredilen ve ışıktan yapılmış ebruları andıran o sade parıltı ve renk perdesi hayaller gibi canlandı. Ve Mümtaz, herhangi fena bir ihtimalde hiçbir işe yaramayacak doktor sırtında kendisini bu yolda, bu aydınlığın içinde yürür gördü. O zaman muhayyilesinin bu korkunç ihtimallere rağmen hala uzakta yaşadığını, çok mühim bir tarafının yalnız Nuran'ı düşündüğünü anladı. Kendisinden, hodbinliğinden mahcup ayağa kalktı. Macide enjeksiyon yapmasını biliyordu. Fakat bu kadar güç bir işi ona nasıl emanet etmeliydi? Tekrar İhsan'a baktı. Tam bir boğulma içinde çırpınıyordu. Mümtaz'ın tereddüdünü Macide yendi, ayağa kalkarak "İğne yapacağım," dedi. Bu hiç tanımadığı bir Macide'ydi. Sapsarı, gözleriyle her itiraza meydan okuyan, erkeğini kurtarmaya karar vermiş, bu kararla kendi kafasındaki zaafları yenmiş kadındı. Mümtaz İhsan'ın kolunu açtı. Macide vakit kaybetmemek için iğnenin ucunu sadece alkolle silerek şırıngaya taktı. Sonra ışığa kaldırdı. Gözlerine inanamıyormuş gibi Mümtaz'a gösterdi. Mümtaz, İhsan'ın kolundan geniş, atletik formunda ince bir kan izinin hala güneş yanığı geçmemiş deri üzerinde yol aradığını gördü. Hastanın annesi bütün bu işlere şaşırmış yüzüyle çok korkunç bir şey gibi bakıyordu. O uzviyette herhangi bir müdahaleden korkardı. Fakat hasta ferahlamıştı. "Ne olur Mümtaz, bir doktor çağır." Bunu Nuran mı söylemişti yoksa büyük yengesi mi? Fakat Nuran uzaktaydı. Bu gece bu küçük evdeki korkuyu, telaşı bilemezdi. O yarın İzmir'e gidecekti. Şimdi belki de eşyalarını hazırlamakla meşguldü. Yahut Fahir'le evde konuşuyorlar, istikbal için projeler hazırlıyorlardı. Bir rüyadan yeni sıyrılanların garip ve sarsıntılı idrakiyle yerinden kalktı. Gördüğü iplik inceliğindeki kan onu altüst etmişti. Halbuki neydi? Vücudumuzda kilolarla taşıdığımız bir şey. "Behrem hal lazım mı?" Macide de kaynanasının fikrindeydi. "Ne olur ne olmaz," diyordu. Mümtaz kapıya doğru yürüdü. Doktor çağıracaktı. Doktor çağırmak adetti. Hastalar iyileşsin iyileşmesin doktor çağrılmalıydı. Ne hayat ne de ölüm adını verdiğimiz kardeşi doktorsuz olurdu. Hele ölüm. Yaşadığımız dünyada başında doktor olmadan ölmek adeta ayıptı. Bu ancak muharebe meydanlarında insanlar toptan binlerce on binlerce öldükleri zaman olabilirdi. Çünkü ölüm aslında pahalı bir şeydi. Fakat bazen ucuzlar herkesin olurdu. O zaman ne doktora, ne eczacıya, ne ilaca, ne de herhangi bir şefkate ihtiyaç olmadan insanlar birbirlerine sokularak, birbirlerini kucaklayarak, birbirlerinin içine geçerek birbirleriyle en hususi taraflarını paylaşarak ölürlerdi. Fakat evinde, yatağında kendine mahsus ölümle ölmek bu muayyen kaideleri olan bir şeydi. Hafız, papaz, doktor, Kur'an sesi, eczacı havanı, gözyaşı, takdis edilmiş su, çan sesi. Ancak bunlarla ölüm tamamlanabilirdi. Bu insan kafasının tabiatın nizamına eklediği bir şeydi. İnsanların arasında bu iş böyle olurdu. Vaka tabiat bundan habersizdi. Bu ilavenin varlığını bile bilmezdi. Tabiatın ölümü başkaydı. O kozmik zamanı kendi içinde duymak, onun dağıtıcı pervanesi uzviyetinde ve ruhunda döndükçe evvela hatıraları ve hafızayı, sonra duyumları ve duyuları perde perde kaybetmek, sonsuz boşlukta bu pervanenin hızına göre birbirinden uzaklaşan bir yığın zerreye dağılmak, işte tabiattaki ölüm. Macide'nin tam vaktindeki cesaretiyle İsa'nın içinde bu pervane durmuştu. Tıpkı düğmesi tersine çevrilen vantilatörün hastanın odasındaki gardırobun üstünde uçmaya hazır bir kuşu andıran o hareketsiz duruşu gibi. Evet, durmuştu ve bu da bir şeydi. Hastanın yüzüne bir daha baktı ve odadan müphem bir işaret yaparak çıktı. Yavaş, adeta su içinde yürür gibi, kendisinin de layıkıyla bilmediği bir takım düşüncelerin arasında hareket ediyordu. Sanki eşya ile kendisinin arasında bir yığın perde vardı. Yahut da içinde kımıldadığı, düşündüğü, konuştuğu alem, asıl yaşadığı alem değildi. Bir nevi sadece müşahit şahsiyetle etrafıyla temas eder gibiydi. Bununla beraber her şeyi görüyor, kaydediyor ve düşünüyordu. Fakat bu görme ve düşünme, hatta konuşma adeta dumanlaşmış, kesafetini kaybetmiş bir hüviyetle oluyordu. Taşlığın lambasını yaktı ve her zaman yaptığı gibi aynaya baktım. Mümtaz hiçbir aynayı kaçırmazdı. Aynalar onun için insan talihinin remzi, zihnin gaybe doğru uzatılmış bir imkanı gibiydiler. Bu sefer de aynaya baktı. Düz billurda aydınlık, küçük bir sarsıntı ile yerine oturdu. Ve bütün taşlığı derhal içine aldı. Aynalar garipti, derhal işe başlarlardı. Henüz uykudan uyanmış bir hali vardı. Taşlığın öbür ucunda dört ayakkabı vardı. Dördü de hastanındı. Duvarda kalın saplı şemsiye asılıydı. Acaba bunları tekrar kullanabilecek miydi? Niçin olmasın? Dağıtıcı pervanenin hızı insanın içinde durması yaşamak için kafiydi. O zaman kozmik zamandan insanın hayatın zamanına geçilirdi. Bu düzeltici, her yarayı kapayan, her pürüzü temizleyen bir zamandı. Orada saatler insanoğluna dosttu. Dört ayakkabı, ikisini yazın başında almıştı. Biri siyah, biri sarı. Fakat ikisi de kışın giyilebilecek cinstendi. Abi, yazın kışlık ayakkabı almışsın diye alay ettiği zaman, böyle zamanlardaki ciddi tavrıyla ben ihtiyatlı adamım demişti. İhtiyatlı adam. İhtiyatlı olsaydı hiç zatürre olur muydu? Tekrar ayakkabılara baktı. Şu dünyada etrafımızdaki şeylere ne kadar az sahip olabiliyoruz. Bu ayakkabılar, bu şemsiye, bu evin içindeki eşya, evin kendisi, her şey gibi onundu. Yalnız kendisinin olanlar vardı. Başkalarıyla paylaştıkları vardı. Fakat yarın Allah göstermesin ona bir şey olsa, hepsi onun olmaktan çıkacaklardı. Meğer ki hatırlayan bir insan bir hafıza bulunsun. Hakiki tasarrufumuz yalnız insanla ve insandaydı. İnsan zekası, insan kalbi, insan ruhu, insan hafızası. İnsan çekilince orta yerde hiçbir şey kalmıyordu. Vaka bazı hayvanlar da sahiplerini ve yaşadıkları yeri unutmazlar. Fakat bu da insandan kendilerine geçen bir şeydi. Elektriği söndürdü. Dört ayakkabı, şemsiye, küçük masa üstüne konmuş, akşamdan alınmış öteberi, taşlığın ucuz cinsten maltızı, her şey silindi. Aynanın billuru pencereden giren belirsiz ışık altında, kenarsız, hatta şekilsiz bir takım gölgeler diyarı oldu. Her şey ne kadar çabucak silinmişti. Bir tecrübe yapan insan haliyle tekrar lambayı yaktım. Bir an için tekrar düz satıhta ve onun bir kısmını daha parlak bir tekrarla içine aldığı taşlıkta her şey bütün vuzuhu ile kendi üstlerine toplanmış şekilleri ve hacimleriyle birbiriyle olan sessiz alakaları ile canlı, ahenkli varlıklarını müdrik, hatta var olmaktan, beraber bulunmaktan, herhangi bir bütünü tamamlamaktan adeta memnun canlandılar. Bunlar bensiz de mevcut. Bir ışığın olması kafi. Işık, yani herhangi bir ihsaslar manzumesi ve onun emrinde, onunla işleyen bir şuur, bir hafıza. O halde ben lazımım. Ben veyahut herhangi biri, isterse en son insan. Kapıyı merdivenlerden inerken gösterdiği dikkatle kapadı. Sokak ıssız, geceye rağmen az çok aydınlık ve gecenin sesleriyle doluyordu. Uzakta yolun ta başında, bu sokağa ve açıldığı daha büyük yola, ortadan duruşuyla yere yatırılmış bir terazi hali veren çeşmenin açık lilesi, birkaç kurbağa ve böcek sesiyle bu yaz gecesini tek başlarına kurmaya yetiyor gibiydi. Onların kurbağa sırtı gibi benekli ve yeşil zemini üstünde uzaktan gelen boş tramvay sarsıntıları, cinsi tayin edilemeyen gürültüler bir alev gibi parlıyor, sönüyorlardı. Bu şairlerin her şeyin uyuduğunu söyledikleri saatti. Komşu kapının eşiğine sığınmış bir kedi yavrusu, insan tecrübesini henüz geçirmemiş hayvanların ani korkusu ile birdenbire adımlarının hemen ucundan geriledi ve üzerine atılacakmış gibi pufladı. Mümtaz yalnızlığında ürktüğü bu mahluka fevkalade bir ders alacakmış gibi baktı. Ona bu küçük yavrunun korkusu ile günlerden beri kendi yaşayışında, düşüncelerinin ıttıratsızlığında, kafasında her gördüğü, her işittiği şeyin bir musallat fikir haline gelişinde bir benzerlik var gibi geliyordu. Kaç aydır sadece sarsıntı halindeyim. Kendi halime kalsaydım yine her şey düzelirdi. Hiç olmazsa dargın ayrılmazdık. Elinden geldiği kadar hiçbir şey düşünmeden acele acele tramvay caddesine çıktı. Yolun iki tarafına boş bir otomobil var mı diye bakınarak arayarak yürüyordu. Mavmavi doktorun evi de uzakta değildi. İki adımlık yerdi. El verir ki evde bulunsun ve kapıyı açmaya, beraberce gelmeye razı olsun. Fakat doktor evde değildi. Sanki saat 8'de kendisine "Emrinize her zaman hazırım, vazifemdir" diyen adam ortadan kaybolmuş. Sadece kendisi değil, bütün ev halkı. Uzun uzun zile basıyor, kapıyı yumruklarıyla dövüyordu. Fakat çıt bile işitilmiyordu. Evcek ölüm uykusuna mı yattılar acaba? Nihayet kapı aralandı. Pejmürde kıyafetli bir hizmetçi, doktor beyle hanımın geç vakit gece yatsısına gitmeye karar verdiklerini söyledi. 8'den sonra gece yatısına gidilir mi? İnsanın parası olunca 8'den sonra da gider. Hizmetçi daha fazla konuşursa uykusu dalmaktan korkar gibi cümlesini bitirir bitirmez kapıyı kapattı. Çaresiz Beyazıt'a çıkacak, hükümet doktorunu çağıracaktı. Evden uzaklaştığı andan beri vehimleri artmıştı. Her an biraz daha gecikirse felaketin sakınılmaz hale geleceğinden korkuyordu. Yolda kimse yoktu. Yalnız daha ileride, caddeye çıktığı noktadan caddenin biter gibi göründüğü dirseğinde birkaç tramvay amelesinin teşkil ettiği bir grup, gece içinde daha keskin görülen pembemsi üstün eflatını bir aydınlığın üstüne eğilmişler, İnsana ister istemez Rembrandt'ın tablolarını hatırlatan bir gölge ve ışık oyunu içinde rayları tamir ediyorlardı. Gece içinde bu ışıkla onun kırdığı karanlığa, parlayan çehre ve elbiselere ve karanlığa yavaş yavaş modele ilerledikçe daha fazla gömülen gölgelere baka baka yürüdü. Işık her hareketi ayrı ayrı geceyi nakşediyor ve çok saltanatlı bir gölge içinde yavaş yavaş ve emin şekilde formları tamamlıyordu. Böylece alelade bir iş çok kesif surette canlı oluyordu. Yanlarına geldiği zaman amellerden biri kendisinden cigara istedi. "Hiçbirimizde kalmadı," diyordu. Mümtaz cebindeki yarım paketi onlara bıraktı ve yoluna devam etti. Yaz gecesi çekiç sesleri, ağaç hışırtıları, uzaklarda yolları deneyen boş tramvay arabalarının sarsıntılı geçişleri içinde devam ediyordu. Beyazıt'ta nahiye merkezi, bu cins resmi binalara mahsus o acayip ve dolu çıplaklık içinde, iki elektrik lambasının ışığında sanki tetikte uyuyordu. Fakat çabucak uyandı. İlk önce nöbetçi bir polis bilinmeyen bir yerden açık yakası ve elinde tuttuğu kasketiyle çıktı. Sonra bir hademe bir aralıkta üstünde uyudu iskemle ile görünmeye razı oldu. İskemle ve misafiri beraberce uyandılar. Birisi Mümtaz'a doğru ilerledi. Öbürü bir adım geri çekildi. Hayır, doktor yoktu. Biraz evvel çok ağır bir doğum için çağrılmış, sonra da gecikeceğini telefonla haber vermişti. Bu gece bir çocuk doğmuştu. Mümtaz'ın zihni bunu bir gazete havadisi gibi ehemmiyet vermeden kaydetti. Sonra aradığını bulamamanın şaşkınlığı içinde karşısındakilerin yüzüne baktı. Polis memuru doktor, doktor diye tekrarladı. Nihayet soğan ağının biraz ilerisinde bir askeri doktorun evini iyiden iyiye tarif etti. Son derece iyi adamdır. Eli iki kanda olsa koşar. Fakat bilmiyorum evinde mi? Nasıl evinde mi? Çocukları yazlığa taşındılar. Fakat o bazı geceler bu tarafta kalıyor. Mümtaz bu boğucu geceye biraz serinlik, biraz deniz aksi katmak için sordu. Çocukları nerede oturuyor? Çengelköy'ünde. Orada bir köşkleri var. Çengelköy'ünde. Mümtaz kendisini bu son günlerin endişesinden uzak, Çengelköy'ünde veya Boğaz'ın herhangi bir köşesinde görmeyi ne kadar isterdi? Ne kadar isterdi ki ayaklarının altında bozuk bir yol, başının üstünde kulenin ağaçları, o gölgelerin karanlık suda kendilerine mahsus bir alem kurdukları yerde bulunsun. Biraz ileride fabrika bekçisiyle konuşsun, sonra yavaş yavaş Vaniköy'ünden Kandilli'ye doğru yürüsün ve tam yokuşun üstünde bir taşa otursun, denizi seyretsin, geceyi büyük ve siyah bir gül gibi koklasın, Nuran'la yarınki buluşmalarını düşünsün. Nuran'ın adı bir sıtma gibi vücudunu dolaştı. Fakat hatırlamanın hazzı artık eskiden olduğu gibi saf değildi. Ona İhsan'ı ihmal etmiş olma vehminin azabı karışıyordu. Halbuki buraya kadar koşa koşa gelmişti. O zaman ter içinde olduğunu anladı. Fakat yine koşacaktı. Bu bir nevi yıldız işiydi. Kabahatli doğanlar bütün ömrünce daima işlerinde bu azap böyle koşarlardı. Ben de bütün ömrümce. Zavallı İhsan diye diye dar bir sokağa saptı. Kapıyı bir nefer açtı. Temiz giyinmiş bir İstanbul çocuğuydu. Doktoru sorunca yukarıda diye bir işaret yaptı ve sonra kayboldu. Hemen anında tekrar aşağıya indi. Yukarıya çıkmasını rica etti. Burası büyükçe bir odaydı. İki penceresi denize bakıyordu. Bir kenarda genişçe bir divan, yanında iki sandalye üzerine yılmış bir sürü plak, öbür tarafta da açık bir gramofon vardı. Mümtaz doktorun yüzüne bakmadan evvel çalınan parçayı tanıdı. Yılın konçerto sonuna yaklaşıyordu. Doktor yatağının üzerinde ayağında getiriler ve gület pantolon, sırtında terden vücuda yapışmış fanila, hiç istifini bozmadan dinliyordu. Mümtaz motifin insana gerçekten bir rüyadaymış hissini veren acayip bir değişiklik içinde, kendi cevherinde yavaş yavaş yaklaştığını adeta gözleriyle gördü. Sanki gözlerinin önünde henüz toprağa atılan bir tohum çarçabuk büyüyor, dal yaprak veriyordu. Ne beklenmedik bir hazırlanışı, süzülüşü, kendine haber verişi, tereddütleri ve nihayet bir hakikat keşfedilir gibi gelişi, kısa gelişmesini ince nüans farklarıyla tıpkı bir sonbahar bereketi gibi tekrarlayıp sonra yeniden kendi değişikliğinin mucizesi içinde kayboluşu vardı. Hiçbir şey söylemeden o da yatağın, doktorun bir ayağını çekerek kendisi için boşalttığı bir köşesinde oturdu ve dinlemeye başladı. Neydi bu? Kendisine sorsalar, şüphesiz dünyada en bağlı olduğum şeylerden biri derdi. Fakat yine hiçbir şey söylememiş olurdu. İnsan talihinin bir remzi miydi? Bir şikayet veya tevekkül müydü? Hatıraların gayri şuurun ışığında muzlim bir raksı mıydı? Hangi ölüyü çağırıyor, hangi zamanı diriltiyordu? Yoksa sadece bir devin, insan kılığında fakat insandan çok başka bir mahlukun içindeki kuvveti harcamak için hayatın dışında kendi kendine didinerek kurduğu bir başka dünya mıydı? Muhakkak ki bu da insanın başı ucunda iyiden iyiye duyduğu o hususi iklim gibi kendime mahsus sıcaklık dereceleri, boğucu yükseklikleri, sert ve diriltici rüzgarları, kahredici samları olan hususi bir iklimdi. Burada da tıpkı nabız 120'de ve hareket 40'tayken olduğu gibi başka türlü ve çok güç yahut hiç olmazsa çok derin yaşanıyordu. Suat ölmeden evvel bu konçertoyu dinlemişti. Hatta daha evvel bütün bir gün üst üste sade onu dinlemişti. Mektubunda böyle yazıyordu. Fakat bu tercihi niçin yaptığını söylemiyordu. Konçerto ağır, ıstıraplı yürüyüşünde bunun sırrını vermiyordu. Hatta Suat'ın kendisini dinlediğinden de habersizdi. O sadece alevden cevherini etrafa dağıtıyordu. Mümtaz gramofona, Suat'ın bütün sırrı sanki mikrofonun küçük madeni yuvarlağı ile diskin donuk parıltılar içinde dönen çok kapalı dünyası arasındaymış gibi bakıyordu. Kaç kere onun evinde, o son gecede bu parçayı dinlerken tahayyül etmişti. Yüzü muhakkak sapsarı olmalıydı. Kim bilir, belki de bana yazmamı teklif ettiği hikayedeki kahramanı gibi bir nevi velilik güzelliği içinde her şeye gülüyordu. Mektubunda söylediğine göre ilk önce o küçük kızla bu konçertoyu dinlemişler. O ertesi sabah gittikten sonra da kendi kendine onu çalmıştı. Ve gece mektubunu yazarken yine bunu dinlemişti. Şüphesiz ara sıra başını kaldırıyor, en sonuncu defa olduğunu bildiği için bütün dikkatiyle bu ıstıraplı yürüyüşe kendini veriyordu. Belki de bütün ölecek olanlar gibi dalgın ve her şeye kayıtsızdı. Belki de korkuyordu. Yapacağı işe pişmandı. Onu yapmamak için bir çare arıyor, birisi gelsin, beni bundan kurtarsın diye kapılara bakıyordu. Acaba bu konçertonun da onun ölümünde bir hissesi var mıydı? İnsanı o kadar imkansız yerlere götürüyordu ki. Sonra birdenbire aynı parçayı kendisinin de bu gece dinlediğini müphem şekilde hatırladı. Evet, şu anda içindeki hatıra acılığı, o biçare uyanış beyhude değildi. Fakat nerede? Akşam eve geldim, İhsan'la biraz konuştum, iyiydi. Ben de yorgundum, yattım. Sonra Macide beni uyandırana kadar. Diskin birinci tarafı bir hırıltıda bitti. Doktor genç adama bakmadan ikinci yüzünü koydu. Mümtaz uyanmış gibi alnını sildi. Fakat nerede? Yoksa rüyada mı? Elbette bütün parçayı dinleyemezdi. Fakat bu taptaze hatıra lezzeti, o acılık. Daha ilk gördüğü bir adamın yatağının bir köşesine oturmuş, iki eli şakaklarında rüyasını hatırlamaya çalışıyordu. Hayır, konçertoyu dinlememiş, Suat'ı görmüştü. Hem de çok garip şekilde. Bir sahildeyim. Bir yalı rıhtımında, karşımda akşamı hazırlıyorlardı. Tıpkı bir tiyatro dekoru gibi. Evvela büyük, çok büyük kalaslar getirdiler. Fakat ne kadar renkli şeylerdi. Mor, kırmızı, lacivert, pembe, yeşil kalaslar. Sonra onları birbirine çaktılar. Güneşi asacağız buraya, diyorlardı. Ben başımı sallıyor, rüyada güneş görünmez, diyordum. Ne güneş ne ay. Uyku ölümün kardeşidir diyordum. Fakat onlar dinlemiyorlardı. Nihayet iplerle güneşi çektiler. Fakat bu güneş değildi. Sadece Suat'tı. Fakat ne kadar güzel ve ne kadar renkliydi. İpler vücuduna geçtikçe yüzünde tebessüm artıyordu. Sonra onu oraya bir tiyatro sahnesi gibi hazırladıkları akşama getirdiler. Batan güneş o olmalıydı. Sonra makaralar, bilmediğim aletler işlemeye başladı. Suat'ı bağlayan ipler gerildikçe gerildi. Ben onların etine kadar değdiğini anlıyordum ve acımaktan olduğum yerde çıldırıyordum. Fakat Suat hiç acı duymuyor gibi gülüyordu. Her tarafı renk içindeydi, parıl parıldı. Isırap çektikçe daha fazla gülüyordu. Sonra bilmem nasıl oldu. Suat dağılan azasını rastgele fırlatmaya başladı. Sanki ipi kopmuş bir karagöz gibi bir şey olmuştu ve kendi kendini dağıtıyordu. Önümdeki denizde onun attığı renkli vücut parçalarını görüyordum. Birdenbire yanımda bir ses peydahlandı. Bak benim hisseme ne düştü. Kolunu buraya bana attı, diyordu. Sese doğru baktım. Adile'ydi. İki kat olmuş gülüyordu. İşte o zaman uyandım. Macide gelmiş İsa'nın ağırlaştığını söylüyordu. Alnını sildi ve etrafına baktı. Acaba benim için ne diyecek? Oturmuş burada musiki dinliyorum. Kim bilir ne delice hareketler yapmışımdır. Sonra tekrar rüyasına döndü. Belki denizin sesiydi, dedi. Plak bitince doktor konçertonun kalan parçasına baktı. Fakat genç adamın üzüntülü yüzünü görünce, anlatın bakalım, dedi. Mümtaz, lütfen gidelim, diye yalvardı. Gitmek kolay delikanlı, fakat nereye gideceğiz, onu söyle. Yolda söylesem olmaz mı doktor, dedi. Doktor gülümseyerek duvarda asılı duran ceketini giydi, kasketini eline aldı, düğmelerin hiçbirini iliklemeden kapıya doğru yürüdü. Genç adam içinden, ne acayip gece ya Rabbim, diyordu. Ne bitmez tükenmez gece, sanki dipsiz bir kabı dolduruyorum. Sokağa çıkar çıkmaz şişman doktor solumaya başladı. Mümtaz kısaca hastanın vaziyetini, gece ani olarak gelen hecmeyi, yapılan enjeksiyonu anlattı. Doktor bir kanfreyi bir ecdat ruhunu tatmin etmek istercesine tercüme etti. Zeyti kafur, zeyti kafur. Zeyti kafur tababetin yüzünü artan ilaçtan biridir. Fakat kalp için. Halbuki iş buraya kadar getirilmezdi. Efendim, bazı arkadaşlar mesuliyet almaktan çekiniyorlar. Sülfamit varken zatürre başında önlenir. Bunu siz de yapabilirsiniz. Her 4 saatte 8 ultraseptil. Derhal mesele halledilir. Mamafih yola çıktık. Bir kere görelim. Kimdir hasta? Amcamın oğlu. Benden büyüktür. Ağabey derim. Kendisinden çok şey beklenen bir insan. Sizden başka kimsesi var mı? Annesi, karısı, 2 çocuğu. Fakat karısı, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye tereddüt etti. Sanki Macide her zamanki çehresiyle karşısına çıkmış, bir eli dudaklarının üstünde sırrıma fahş etme diyordu. Ne olmuş karısı? Büyük çocuklarını otomobil ezdiği günden beri, birdenbire tam tabirini bulunca daha rahat bitirdi. Melakat-ı akliyesine pek sahip değil. Yahut zaman zaman böyle oluyor. Gebe miydi o zaman? Evet, hem son günleriydi. Sonra humma başladı. Çocuk o hummada doğdu. Doktor bir an için yemek tarif eden bir ev kadını oldu. Hafif ve daimi bir hüzün, çok gönül alıcı dikkatler, bir nevi genç kız hali, büyük sükutlar, ani neşeler. Efendim, küçük büyük hafıza ittirasızlıkları. Ah bu humma-i nifas. Bu son kelimeyi Molière'den bir Vefik Paşa tecrübesi temsil eder gibi şişkin bir eda ile göğsünü kabartarak söylemişti. Sonra delikanlının kolunu koluna teklifsizce girdi. Yavaş yavaş, beni koşturmakla kazanacağınız zamanı merdivenin ilk basamağında oturarak size kaybettirebilirim. Fena adam değilimdir ama cüsseme rağmen küçük kaprislerim vardır. Bir müddet sustu. Elini Mümtaz'ın kolundan çıkardı ve Mümtaz bu yükten kurtulunca hayatı biraz daha çekilir buldu. Doktor ceplerini araştırdı. Sonra renkli ve çok geniş bir mendilin katlarını iyice açtı. Terlerini sildi, nefes aldı. Çalışmaktan yorulmam. Fakat bu şişmanlık. Varashilov'un elma tedavisi bile pek işe yaramadı. Bir vaziyet yerleşmesin bir kere. Mümtaz politikaya girileceğini anladı. Bir vaziyet bir kere yerleşmesin. Ne korkunç hükümdü. Fakat doktor kendi açtığı kapıdan geçmeye cesaret etmemiş gibi sözü çevirdi. Galiba musikiyi seviyorsunuz. Hem çok. Yalnız Alafranga mı? Hayır, Alaturka'yı da. Fakat galiba aynı adam olarak değil. Sen acayip bir mahluka benzersin der gibi delikanlının yüzüne baktı. Oğlum çok doğru bir şey söyledin, dedi. O kadar doğru ki. Mesele musikiden çok ötede. Şarkla garp birbirinden ayrı. Biz ikisini birleştirmek istedik. Hatta bunda yeni bir fikir bulduğumuzu bile sandık. Halbuki tecrübe daima yapılmış, daima iki çehreli insanlar vermişti. Mümtaz kendisini bu sabaha yakın saatte yapışık kardeşler grubu halinde bir yüzü maşrağa, öbürü mağribe bakar, iki vücudu ve 4 ayağıyla yan yana yürür gibi gördü. Korkunç değil mi doktor? Ama diye ilave etti. İki başla değil, bir başla düşünüyorum. Doktor kendi telkin ettiği hayali keşfetmişti gülümseyerek. Ama iki türlü düşünüyorsun, dedi. Hatta daha garibi, iki türlü duyuyorsun. Ne hazin değil mi? Daima Akdenizli bir tarafımız bulunacağı gibi daima şarklı bir tarafımız da kalacak. Güneş vurmuş tarafımız, şu batıcı ve keskin ayna kırıklarını ruhunda duymak. Bu tek meselemiz galiba. Hem de coğrafyadan gelen, yani tarihin dehasından, yani bizden evvel ve bizden sonra da mevcut. Ağabeyiniz karısını seviyor mu? Çıldırasıya. Zaten Macide'yi sevmemek kabil değildir. Hastalıktan sonra bir çocukları daha oldu. Vaziyetleri normal demek. Doktor hep kendi düşüncesinin izinde yürüyordu.